Ayrım 29.
Sayfa 394. Remy hayrete düşmüştü. Sen mezarın yerini biliyor musun? Elbette, sana daha sonra söylerim. Şimdi hızlı hareket etmelisin. Eğer diğerleri mezarın gerçek yerini keşfedip sen Kriptex'i alamadan kiliseden ayrılırlarsa kaseyi sonsuza dek kaybetmiş olacağız. Kase Remy'nin umurunda bile değildi. Ama öğretmen onun payını ancak kase bulunduktan sonra ödeyeceğini söylemişti. Yakında sahip olacağı parayı her düşündüğünde Remy'nin başı dönüyordu. 20 milyon euronun üçte biri. Sonsuza dek yok olmaya yeter de artar bile. Remy güneşin altında uzanırken başkalarının bahşiş alabilmek için kendisine hizmet ettiği Côte d'Azur'daki sahil kasabalarının hayalini kurmuştu. Ama şimdi burada Mabet Kilisesi'nde Langdon kilit taşını kırmakla tehdit ederken Remy'nin geleceği pamuk ipliğine bağlıydı. Bu kadar yaklaşıp da her şeyi kaybetmek fikrine katlanamayan Remy o cesur hamleyi yapmaya karar verdi. Elindeki silah küçük kalibreli J gövdeli bir Medusa idi ama yakın mesafeden gereği kadar öldürücü olacaktı. Gölgelerin arasından çıkan Remy dairesel bölüme girerek silahını Teabing'in başına doğrulttu. Uzun zamandır bunu yapmayı bekliyordum yaşlı adam. Remy'nin silahı kendisine doğrulttuğunu gören Sir Leigh Teabing'in kalbi teklemişti. Ne yapıyor? Teabing, Remy'nin elinde tuttuğu Medusa'nın kendi güvenliği için Jaguar'ın torpido gözünde sakladığı silah olduğunu fark etti. Teabing hayretle, Remy diye titredi, neler oluyor? Langdon ile Sophie de bir o kadar sersemlemişlerdi. Teabing'in arkasından dolanan Remy, silahın namlusunu sırtının sol tarafından tam kalbine gelecek şekilde dayadı. Teabing'in omzunun üstünden Langdon'a bakan Remy, bu işi çok basit halledeceğim dedi. Kilit taşını yere bırak, yoksa silahı çekerim. Langdon felç olmuş gibiydi. Kilit taşının senin için bir önemi yok dedi, kesinlikle açamazsın. Remy, kibirli budalalar diye öfkelendi. Bütün gece şiirleri tartışırken sizi dinlediğimin farkında değil miydiniz? Duyduğum her şeyi diğerleriyle paylaştım, sizden daha fazlasını bilen diğerleriyle. Doğru yeri bile aramıyorsunuz, aradığınız mezar tamamıyla farklı bir yerde. Teabing paniğe kapılmıştı, neler söylüyor? Langdon, kaseyi neden istiyorsun diye sordu. Yok etmek için mi? Zamanın sonu gelmeden öyle mi? Remy keşişi çağırdı. Silas, kilit taşını Bay Langdon'dan al. Keşiş ilerlerken Langdon geriye adım attı ve yere atmak için hazırlanarak kilit taşını iyice havaya kaldırdı. Langdon yanlış ellere gittiğini görmektense dedi, kırmayı tercih ederim. Şimdi Teabing dehşete kapılmıştı. Bir ömür verdiği emeğin gözlerinin önünde buharlaştığını görecekti. Tüm hayalleri yıkılmak üzereydi. Teabing, Robert, hayır diye çığlık attı. Yapma. Elinde tuttuğun kase. Remy bana asla ateş etmez. Birbirimizin on... Remy tavana nişan alarak Medusa'yı ateşledi. Ses bu kadar küçük bir silah için muazzamdı. Silah sesi taş odada gök gürültüsü gibi yankı yapmıştı. Herkes olduğu yerde dondu. Remy, oyun oynamıyorum dedi. Bundan sonraki sırtına saplanacak. Kilit taşını Silas'a ver. Langdon isteksizce Kriptex'i uzattı. Öne adım atan Silas, kırmızı gözleri intikamın verdiği tatminle parlarken Kriptex'i aldı. Kilit taşını cübbesinin cebine yerleştiren Silas, hala Langdon ve Sophie'ye doğru tuttuğu tabancasıyla geri çekildi. Uşak binadan çıkarken Teabing, Remy'nin kolunu boğazına doladığını ve kendisini beraberinde sürüklediğini hissetti. Silahı sırtından ayırmamıştı. Langdon, bırak onu dedi. Hala geri çekilmekte olan Remy, Bay Teabing'i gezintiye çıkarıyoruz dedi. Polisi ararsanız o ölür. Engellemeye çalışacak herhangi bir şey yaparsanız ölür. Anlaşıldı mı? Sesi heyecandan çatallaşan Langdon, beni götür dedi. Lake'i bırak. Remy kahkaha attı. Sanmıyorum. Onunla öyle hoş vakit geçirdik ki, ayrıca o hala işimize yarayabilir. Şimdi de silahını Langdon ve Sophie'den ayırmayan Silas geri çekilmeye başlamıştı. Remy çıkışa doğru Lake'i sürüklerken koltuk değnekleri arkasından yere sürtüyordu. Sophie kararlı bir sesle, kim için çalışıyorsun diye sordu. Soru ayrılmakta olan Remy'yi güldürmüştü. Bilseniz çok şaşırırdınız Mademoiselle Nouveau. 87. Chateaubriand'in kabul salonundaki şömine soğuktu. Ama Cole, Interpol'den gelen faksları okurken önünde aşağı yukarı dolanıyordu. Beklediği hiçbir şey yoktu. Resmi kayıtlara göre André Verne örnek bir vatandaştı. Poliste hiç kaydı yoktu. Park cezası bile almamıştı. Özel okuldan sonra Sorbonne'da eğitim görmüş ve uluslararası bankacılık bölümünü birincilikle bitirmişti. Interpol zaman zaman Verne'nin isminin gazetelerde yer aldığını fakat hep olumlu yönde anıldığını söylemişti. Adamın Zürih Emanet Bankası güvenlik sistemlerini ultramodern elektronik dünyasında bir numaraya taşıyacak hale getirdiği anlaşılıyordu. Verne'nin kredi kartı kayıtları sanat kitaplarına, pahalı şaraba ve yıllar önce satın aldığı ileri teknoloji ürünü müzik setinde dinlediği klasik CD'lere, çoğunlukla Brahms, tutkunluğunu gösteriyordu. Sonuç sıfır diyerek içini çekti Cole. Interpol'ün bu gece buldukları arasında şüphelendiği parmak izlerinin Teabing'in uşağına ait olduğu anlaşılıyordu. Teknik bölümün baş müfettişi odanın karşısındaki rahat bir koltukta raporu okuyordu. Cole ona baktı. Bir şey var mı? Adam omuzlarını silkti. Parmak izleri Remy Legolu'deki ait. Küçük suçlardan arınıyor. Ciddi bir şey yok. Bedava konuşmak için telefon hatlarını kendine bağladığı anlaşılınca üniversiteden atılmış. Sonra birkaç basit hırsızlık, zorla içeri girme. Bir keresinde acildeki nefes borusu ameliyatının hastane faturasını ödemeden kaçmış. Kıkırdayarak başını kaldırdı. Fıstık alerjisi. Cole bir restoranın menüsündeki kırmızı biber sosun içinde fıstık yağı olduğunu yazmadığı için yapılan polis soruşturmasını hatırlayarak başını salladı. Devamlı müşterilerden biri ilk lokmayı yuttuğunda anafilaktik şok geçirerek ölmüştü. Anafilaktik şok yabancı bir proteine karşı aşırı duyarlılık hali. Ölümle sonuçlanabilir. Herhalde Legolidek yakalanmamak için burada yatılı çalışıyordu. Müfettiş şaşırmış görünüyordu. Şanslı gecesindeymiş. Cole içini çekti. Pekala. Bu bilgiyi yüzbaşı paşa iletsen iyi olacak. Bir başka teknik ajan telaşla içeri girerken müfettiş dışarı çıktı. Teğmenim, ambarda bir şey bulduk. Ajanın yüzündeki heyecanı ifade eden Cole'nin aklına tek bir ihtimal geliyordu. Bir ceset. Hayır efendim, bu daha... Duraksadı. Beklenmedik. Cole gözlerini ovuşturarak ajanın peşinden ambara gitti. Küf kokulu, geniş alana girdiklerinde ajan odanın ortasındaki tahta merdiveni işaret etti. Çatı katına doğru uzanan merdiven üstlerindeki samanlığın kenarına dayanmıştı. Cole, merdiven daha önce orada değildi dedi. Hayır efendim. Yerde duran merdiveni gördüğümde Rolls Royce'un yanındaki izleri inceliyorduk. Basamakları aşınmış ve küflenmiş olmasaydı üstünde durmayacaktım. Bu merdiven sıkça kullanılıyormuş. Samanlığın yüksekliği merdivenin boyuyla uyuşuyordu. Bu yüzden kaldırıp bakmak için yukarı çıktım. Cole gözleriyle merdiveni takip ederek samanlığa baktı. Birisi oraya düzenli olarak mı çıkıyor? Bulunduğu yerden samanlık boş bir alana benziyordu ama itiraf etmek gerekirse büyük kısmı arkada kaldığından görünmüyordu. Merdivenin başında beliren kıdemli teknik ajanlardan biri aşağı bakıyordu. Lateks eldivenli elini Cole'ye sallarken bunu kesinlikle görmek istersiniz teğmenim dedi. Eski merdivenin başına giden Cole alttaki basamakları tuttu. Eski model merdiven Cole yukarı çıktıkça daralıyordu. Cole tepeye yaklaştığında ince basamaktan neredeyse ayağı kayıp düşecekti. Aşağıdaki ambar dönüyordu. Sonra dikkatle ilerledi ve sonunda tepeye ulaştı. Yukarıdaki ajan ona bileğini uzattı. Onu yakalayan Cole tuhaf bir hamleyle yukarı çıktı. Teknik ajan tertemiz görünen samanın arkalarını işaret ederek orada dedi. Burada sadece bir kişinin parmak izleri var. Kısa süre içinde kimlik tespitini yaparız. Cole loş ışıkta gözlerini kısarak arka duvara baktı. Bu da ne böyle? Arka duvara son derece gelişmiş bir bilgisayar istasyonu yerleştirilmişti. İki dev CPU... Hoparlörleri olan bir düz ekran, bir dizi ana sürücü, kendi güç kaynağına sahip olduğu anlaşılan çok kanallı bir ses konsolu. İnsan çalışmak için ne diye ta buraya çıkar ki? Cole cihazın yanına yaklaştı. Sistemi incelediniz mi? Dinleme şebekesi. Cole arkasını döndü. Gizli kulak mı? Ajan başını salladı. Çok gelişmiş bir gizli kulak. Elektronik parçalar, kılavuzlar, aletler, kablolar, havyalar ve diğer elektronik malzemelerle dolu uzun bir masayı gösterdi. Her kimse işini çok iyi biliyor. Buradaki malzemelerin çoğu bizim kullandıklarımızdan. Minyatür mikrofonlar, fotoelektrik şarj pilleri, yüksek kapasiteli RAM çipleri. Şu yeni nano sürücülerden bile var. Cole oldukça etkilenmişti. Cole'ye hesap makinesinden daha büyük olmayan bir parça uzatan ajan, ''Burada tam bir sistem var.'' dedi. Cihazdan 30 santim uzunluğunda ucuna pul büyüklüğünde folyo tutturulmuş bir kablo sallanıyordu. Şarj edilebilir pilleri olan yüksek kapasiteli hard disk ses kayıt sistemi. Kablonun ucundaki bu folyo mikrofonla fotoelektrik şarj pilinin birleşimi. Cole bunları iyi tanıyordu. Folyoya benzeyen bu fotosel mikrofonlar birkaç sene öncesinin büyük buluşuydu. Artık folyo mikrofona mesela bir ampulün metal altı ile aynı şekil verilerek ampulün arkasına hard disk yerleştirilebiliyordu. Mikrofon günde birkaç saat güneş ışığı alabilecek şekilde yerleştirildiği takdirde fotoseller sistemi sürekli şarj ediyordu. Bunun gibi dinleme cihazlarıyla birisini sonsuza kadar dinlemek mümkündü. Cole, yayın yapılıyor muymuş dedi. Ajan bilgisayarın arkasından dolaşarak duvarı takip eden ve ambarın çatısındaki bir delikten çıkan izole kabloyu gösterdi. Basit radyo dalgaları, çatıda ufak bir anten var. Cole bu kayıt sistemlerinin genellikle ofislere yerleştirildiğini, hard diskte yeterince boş yer bırakmak için sesle harekete geçtiğini ve gün içinde yapılan konuşmalardan kısa bölümler kaydederek fark edilmemek için ses dosyalarını akşamları gönderdiğini biliyordu. Dosyalar gönderildikten sonra hard disk kendini temizliyor ve ertesi gün aynı işlemleri tekrarlamak için kendini hazırlıyordu. Cole bakışlarını üzerinde hepsi de numaralanmış ve tarihlenmiş yüzlerce ses kasetinin bulunduğu rafa çevirdi. Birisinin işleri bayağı yoğunmuş. Yeniden ajana döndü. Hangi hedefin dinlendiğine dair fikriniz var mı? Bilgisayarın yanına gidip bir bilgisayar yazılımını açan ajan, "Şey teğmenim," dedi. "En garibi de bu." 88. Langton Sophie ile birlikte Temple metrosundaki turnikelerden atlayıp tünellerin ve peronların oluşturduğu labirentin derinliklerine ilerlerken kendini son derece bitkin hissediyordu. Korkunç bir vicdan azabı duyuyordu. "Lake'i bu işe bulaştırdım ve şimdi o büyük tehlikede." Raymond'in işin içinde olması şok edici olmakla beraber mantıklıydı. Kasenin peşindeki her kimse içeriden birini yanına almıştı. Benimle aynı sebepten ötürü Teabing'in peşine düştüler. Kase bilgisine sahip olan kişiler tarih boyunca hırsızları kendilerine çeken birer mıknatıs olmuşlardı. Teabing'in işin başından beri hedef olması yüzünden Langton kendini suçlu hissetmemeliydi ama buna engel olamıyordu. Lake'i bulup ona yardım etmeliyiz, hemen. Langton batı bölümüne ve oradan Circle Line peronuna giden Sophie'yi takip etti. Sophie, Raymond'in aksi yöndeki ihtarlarına rağmen polisi aramak için ankesörlü bir telefona doğru koştu. Langton pişmanlıkla yakındaki bir banka oturdu. Sophie numaraları tuşlarken Lake'e yardımcı olmanın en iyi yolu dedi. Londra yetkililerini hemen işe karıştırmak. Güven bana. Langton ilk başta bu fikri onaylamamıştı ama planları geliştikçe Sophie'nin düşüncesi mantıklı gelmeye başlamıştı. Teabing o an için güvendeydi. Raimi ile diğerleri şövalyenin mezarının yerini bilseler bile küreyle ilgili şifreyi çözmek için Teabing'in yardımına ihtiyaç duyabilirlerdi. Langton kase haritası bulunduktan sonra olacaklardan endişe ediyordu. Lake onlara ayak bağı olacak. Langton'un Lake'e yardım etmesinin ya da kilit taşını bir daha görmesinin bir yolu varsa öncelikle mezarı bulması şarttı. Ne yazık ki Raimi benden çok daha önde. Raimi'yi yavaşlatmak Sophie'nin vazifesi olacaktı. Mezarı bulmak ise Langton'un. Sophie Londra polisini Raimi ile Silas'ın kanun kaçakları olduğuna inandırarak peşlerine düşmelerini ya da daha iyisi onları yakalamalarını sağlayacaktı. Langton'un planı ise henüz belirsizdi. Dini bilgilerle ilgili geniş bir elektronik veri bankasına sahip olmasıyla ünlü King's College'a gitmeyi düşünüyordu. Langton bu yerin en iyi araştırma aracı olduğunu duymuştu. Dini tarihle ilgili herhangi bir soruya anında cevap alınabiliyor. Veri bankasında Papa'nın gömdüğü şövalye ile ilgili neler bulacağını tahmin etmeye çalıştı. Trenin bir an önce gelmesini dileyerek ayağa kalkıp yürümeye başladı. Sophie'nin ankesörlü telefondan yaptığı arama sonunda Londra polisine bağlanmıştı. Santral memuru "Snow Hill birimi" diye açtı. "Çağrınızı nasıl yönlendirebilirim?" "Bir kaçırma olayını bildireceğim." Sophie kısa ve özlü konuşmayı iyi biliyordu. "İsminiz lütfen?" Sophie duraksadı. Fransız adli polisinden ajan Sophie Nouveau. Rütbesi istenen etkiyi yaratmıştı. "Hemen efendim. Sizi bir dedektifle görüştüreceğim." Telefon bağlanırken Sophie, polisin Teabing'i kaçıranlarla ilgili vereceği tarife inanıp inanmayacağını merak ediyordu. Smokinli bir adam, bir şüpheli daha basit nasıl tespit edilebilirdi ki? Raimi kıyafetlerini değiştirse bile yanında bir albino vardı. Fark etmemek imkansız. Bunun dışında yanlarında bir rehine vardı ve toplu taşıma araçlarını kullanamazlardı. Londra'da kaç tane Jaguar limuzin olabileceğini düşündü. Sophie'nin dedektife bağlanması sonsuza dek sürecek gibiydi. "Hadi sene." Hattın başka bir numaraya aktarılıyormuş gibi bipleyip cızırdadığını duyabiliyordu. 15 saniye geçti. Sonunda hattın ucunda bir adam konuşuyordu. "Ajan Nouveau." Harete düşen Sophie sevimsiz ses tonunu hemen tanımıştı. "Bezufaş, Ajan Nouveau," dedi. "Hangi cehennemdesin?" Sophie söyleyecek kelime bulamıyordu. Sophie aradığında santral memuruna kendisine haber vermesini tembihlediği anlaşılıyordu. Faş onunla Fransızca konuşarak "dinle," dedi. "Bu akşam korkunç bir hata yaptım. Robert Langton masum. Ona yönelik tüm suçlamalar düştü. Buna rağmen her ikiniz de tehlikedesiniz. Buraya gelmeniz gerekiyor." Sophie'nin ağzı açık kalmıştı. Nasıl cevap vermesi gerektiğini bilmiyordu. Faş kolay özür dileyen biri değildi. Faş, Jack Sonnier'in dedi, büyük babanı olduğunu bana söylemedin. Geçen akşam içinde bulunduğun duygusal gerilimi göz önünde bulundurarak emirlere itaatsizlik etmene ses çıkarmayacağım. Buna rağmen şu anda senin ve Langdon'ın sığınmak için en yakın Londra polis karakoluna gitmeniz gerekiyor. Londra'da olduğumu biliyor mu? Faş başka ne biliyor? Sophie arka fondan gelen matkap ya da delgi makinesine benzer sesler duydu. Ayrıca telefon hattında tuhaf bir bip sesi çıkmıştı. Bu numarayı bulmaya mı çalışıyorsunuz yüzbaşı? Şimdi Faş'ın sesi sert çıkıyordu. Sizinle işbirliği yapmamız gerek Ajan Nüvü. Her ikimizin de kaybedecek çok şeyi var. Buna hasar kontrolü denir. Dün akşam yargılamamda hataya düştüm ve bu hata Amerikalı bir profesörle DCPJ kriptografının ölümüne sebep olursa kariyerim sona erer. Tren hafif bir uğultu çıkartarak yaklaşırken istasyona ılık bir rüzgar dolmuştu. Sophie o trene binmeye kesinlikle kararlıydı. Langdon'ın da aynı düşüncede olduğu belliydi. Kendini toparlayarak Sophie'ye doğru yürümeye başlamıştı. Sophie, aradığınız adam Remy Legaludec dedi. Tiabing'in uşağı, Mabit Kilisesi'nde Tiabing'i kaçırdı ve... Ajan Nüvo, tren gürültüyle istasyona girerken Faş bağırıyordu. Bu açık bir telefon hattında görüşülecek mesele değil. Sen ve Langdon derhal buraya gelin. Kendi iyiliğiniz için. Bu kesin emirdir. Sophie telefonu kapatarak Langdon ile birlikte trene atladı. 89. Tiabing'in Hawker'ın tertemiz kabini şimdi çelik parçacıklarıyla dolmuştu ve sıkıştırılmış havayla propan gazı kokuyordu. Bezufaş herkesi göndermiş, Tiabing'in kasasında bulduğu tahta kutu ve içkisiyle tek başına oturuyordu. Parmaklarını gül kabartmasında gezdirerek süslü kapağı kaldırdı. İçinde harflerin dizilmiş olduğu dairelerden oluşan bir silindir buldu. 5 harf Sophie'ye yazacak şekilde dizilmişti. Bir süre kelimeye bakan Faş silindiri yerinden alarak her bir santimini incelemeye başladı. Ardından uçlarından yavaşça çekerek bir tarafını diğerinden ayırdı. Silindirin içi boştu. Faş onu kutuya geri yerleştirerek jetin penceresinden hangara boş gözlerle baktı ve Sophie ile yaptığı kısa görüşmeyle birlikte Chateauville'deki teknik bölümden aldığı haberleri düşündü. Telefonundan gelen ses onu kurduğu gündüz hülyalarından uyandırdı. DCPJ santralından aranıyordu. Santral memuru özür diliyordu. Zürih Emanet Bankası'nın başkanı kendisine yüzbaşının iş için Londra'da bulunduğu söylendiği halde sürekli arıyordu. Faş istemeyerek santral memuruna telefonu kendisine bağlamasını söyledi. Adam konuşmaya başlamadan Faş, "Monsieur Verne dedi, sizi daha önce aramadığım için üzgünüm, meşguldüm. Bankanızın ismi söz verdiğimiz gibi medyada duyurulmadı, kaygınız nedir acaba?" Verne ona Langdon ile Sophie'nin bankadan küçük ahşap bir kutu aldıklarını ve onlara yardım etmesi için kendisini ikna ettiklerini anlatırken sesi oldukça gergindi. Verne sonra radyoda onların arandığını duyunca dedi. Kamyonu kenara çektim ve kutuyu geri istedim. Ama bana saldırıp aracı çaldılar. Kapaktaki gül kabartmasına baktıktan sonra bir kez daha kapağı açıp beyaz silindire bakan Faş, ahşap bir kutu için endişeleniyorsunuz dedi. Kutunun içine ne olduğunu bana söyleyebilir misiniz? Verne, içindekilerin önemi yok diye öfkeyle cevap verdi. Ben bankamın ünü için endişeleniyorum. Şimdiye kadar hiç soyulmadık, asla. Müşterim namına bu malı yerine koymazsam bu bizi mahveder. Ajan Nüvo ile Robert Langdon'da bir anahtar ve şifre olduğunu söylemiştiniz. Kutuyu çaldıklarını söylemenizin sebebi nedir? Bu gece insanları öldürdüler. Bunlara Sophie Nüvo'nun büyük babası da dahil. Anahtarı ve şifreyi hileyle ele geçirdikleri belli. Bay Verne, adamlarım geçmişiniz ve ilgi alanlarınız hakkında bir araştırma yaptı. Çok kültürlü ve ince zevklere sahip bir adam olduğunuz ortada. Aynı zamanda sizinle gurur duyulduğunu da tahmin edebiliyorum, benim gibi. Bu sözlerin ardından adli polisin yetkili bir memuru olarak bankanızın ismiyle birlikte kutunuzun da en emin ellerde olduğunu sizi temin ederim. 90. Chateauville'nin samanında duran Cole, hayretle bilgisayar ekranına bakıyordu. Bu sistem tüm bu yerleri gizlice dinliyor muymuş? Ajan evet dedi. Bir yıldan fazladır veri toplandığı anlaşılıyor. Sesi soluğu kesilen Cole yeniden listeyi okudu. Colbert Sostak Konsey Başkanı Anayasa Konseyi Jean Jaffe Müze du Jeu de Pomme Müzesi Müdürü Edward Desroches Mitterrand Kütüphanesi Kıdemli Arşiv Memuru Jacques Sanyer Müze de Louvre Müdürü Michel Breton'da, Fransız istihbaratı şefi. Ajan ekranı işaret etti. 4 numara özellikle dikkat çekici. Cole boş gözlerle başını salladı. Bakar bakmaz fark etmişti. Jacques Sanyer dinleniyormuş. Listenin geri kalanına yeniden göz attı. Herhangi biri bu ünlü insanları dinlemeyi nasıl başarabilir? Ses dosyalarından dinlediğim var mı? Birkaç tane. En yenilerinden biri bu. Ajan birkaç bilgisayar tuşuna bastı. Hoparlörler cızırdayarak faaliyete geçti. Kapitan, Un agente du département de cryptographie est arrivé. Cole duyduklarına inanamıyordu. Bu benim. Bu benim sesim. Sanıyorum masasında otururken büyük galerideki faşa telsizlerin Sophie Nova'nın geldiğini haber verdiğini hatırladı. Ajan başını salladı. İlgilenen biri olduysa bu akşam Lourdes'daki soruşturmamızın büyük kısmı duyulmuştur. Dinleme cihazını araması için birini gönderdin mi? Gerek yok. Tam olarak nerede olduğunu biliyorum. Ajan çalışma masasının üstündeki eski notların ve kopya kağıtlarının başına gitti. İşlerinden birini seçerek Cole'ye uzattı. Tanıdık geliyor mu? Cole hayrete düşmüştü. Elinde ilkel bir makineye ait eski bir diyagramın fotokopisini tutuyordu. İtalyanca el yazısını okuyamıyordu ama neye baktığını biliyordu. Tam zırh kuşanmış bir ortaçağ Fransız şövalyesi. Sanyer'in masasındaki şövalye. Cole'nin gözleri birisinin kırmızı keçeli kalemle notlar karaladığı fotokopi kağıdının kenarlarına kaydı. Fransızca yazılan notlarda şövalyeye dinleme cihazının en iyi şekilde nasıl yerleştirileceği açıklanıyordu. 91. Silas mabit kilisesinin yanında park edilen Jaguar limuzinin içinde oturuyordu. Raymi'nin bagajda buldukları iplerle Teobing'i bağlayıp arka tarafa tıkıştırmasını beklerken kilit taşını tutan elleri terlemişti. Sonunda Raymi limuzinin arkasından inerek etrafında dolaşmış ve Silas'ın yanındaki şoför koltuğuna oturmuştu. Silas güvenli mi diye sordu. Üstündeki yağmur damlalarını silkeleyen ve omzunun üstünden arka taraftaki gölgeler arasında iki büklüm yatan Lake Teobing'e göz atan Raymi kıkırdayarak güldü. Hiçbir yere gidecek hali yok. Teobing'in boğuk haykırışlarını duyan Silas, Raymi'nin yapışkanlı bandın bir kısmını ağzını kapamak için kullandığını anladı. Raymi omzunun üstünden Teobing'e, ''Ferme te gueule, kapa çeneni!'' diye bağırdı. Raymi karışık kontrol paneline uzanarak bir düğmeye bastı. Arkalarındaki ışık geçirmeyen bölme yukarı kalkarak iki bölümü birbirinden ayırdı. Teobing artık görünmüyor ve sesi duyulmuyordu. Raymi Silas'a baktı. Onun inleyen namelerini yeterince dinledim. Dakikalar sonra Jaguar limuzin sokaklarda hızla yol kat ederken Silas'ın cep telefonu çaldı.